Item 19. Danimarkalıyım. Henrik Brun. Sayfa 200. Kettle başıyla onay vererek istasyon binasına yürümeye başladı. O anda benzin istasyonuna hızla giren bir araba gördü. Bir an boş bulunsaydı araba ona çarpacaktı. Kettle son anda durdu ve çarpılmaktan kurtuldu. Küçük Citroen marka arabadan dikkat çekici derecede iyi giyimli bir adam indi. Hoş, Kettle'in de iyi giyimli olduğu söylenebilirdi. Yeni giyecekler alması gerektiğini hatırladı birden. Adamın indiği beyaz arabanın plaka numarası LJ harfleriyle başlıyordu. Araba Ljubljana'da kayıtlıydı demek. Benzin istasyonundaki arabaların çoğunun plakası LJ ile başlıyordu. Adriyatik kıyısına hafta sonu tatili için yola çıkmıştı herhalde hepsi. İstasyona hızla giren beyaz Citroen'in sürücüsü üzerindeki Hugo Boss marka takım elbise, beyaz gömlek ve turuncu kravatıyla zengin bir iş adamına benziyordu. Sadece kullandığı araba görüntüye uymuyordu. Adam da Kettle ve Ines'in Skoda'sına bakıyordu. Kettle adamın biraz önce neredeyse kendisini ezecek hızla istasyona girişiyle ilgili bir şeyler söyleyecekti, vazgeçti. Çarçabuk kahvelerini alıp yollarına devam etmeden önce bir sigara içmek istiyordu. Kettle kahveyle birlikte Ines'in doldurduğu benzinin de parasını ödedi. Depo neredeyse doluydu ve fazla benzin almamışlardı. Kettle istasyon binasının kapısına çıkıp işini bitirmiş, Ines'e arabayı yandaki park yerine çekebileceğini işaret etti. Beyaz Citroen arabalı adam da benzini doldurmuş, ücretini ödemek için istasyon binasının kapısına yürümeye başlamıştı. Kettle tekrar geri dönüp kahveleri aldı. Geri döner dönmez yine takım elbiseli adamla karşı karşıya geldi. Neredeyse dengesini kaybedip adama çarpacaktı. Sendeleyip kahveleri dökmekten son anda kurtuldu. Kahveler dökülse adamın pahalı takım elbisesi ve gömleği, kravatı mahvolacak. Belki adam Kettle'den yeni bir takım elbise almasını ya da parasını isteyecekti. Kettle özür dilercesine adama baktı. Adam kibar bir İngilizceyle ''Hiç sorun değil, bir şey olmadı.'' dedi. Adam kasaya, Kettle ise dışarı yöneldi. Ines çoktan işini bitirip arabayı park yerine çekmiş, sigarasını yakmıştı. Kettle kahveyi Ines'e uzattı, bir iki gülümseyerek aldı. Kettle de bir sigara yaktı ve biraz önce konuştuğu takım elbiseli adamı izlemeye başladı. Adam arabasını benzin pompasının olduğu yerden çekiyordu şimdi. Ya acelesi yokmuş gibi davranıyordu. Hemen... ''Bakma ama şu takım elbiseli adamda bir tuhaflık seziyorum.'' dedi Kettle, şüphesinden emin konuşuyordu. ''Şimdi de paranoyak olan sensin.'' dedi Ines ve arabanın önünde ileri geri yürümeye başladı. Bu şekilde göz ucuyla adama bakacaktı. ''Hayır, çok ciddiyim. Adam Slovenlere benzememe, Slovenyalı olabileceğimi düşünmesi gerekmesine rağmen benimle İngilizce konuştu.'' Üstelik hem bana hem de Slovenya plakalı arabana bakmıştı içeri girmeden önce. ''Haklı olabilirsin.'' dedi Ines. Hem baksana hiç acelesi yokmuş gibi davranmaya başladı. ''Belki ani bir telefon gelmiştir.'' ''İşimizi şansa bırakamayız.'' dedi Kettle. ''Haklısın.'' dedi Ines ve sigarasını yere atıp izmariti betonda ayağıyla ezdi ve devam etti. ''Haydi hemen yola düşelim, bakalım peşimize takılacak mı?'' Kettle de yarım kalan sigarasını yere attı, arabaya bindiler. Kettle yine direksiyona geçti. Ines içeri girip arabasının kapısını kapatırken motoru çalıştırdı. O anda takım elbiseli adamın da telefonla konuşmaktan vazgeçip arabasına yöneldiğini gördü. Kısa süre sonra beyaz Citroen, Kettle ve Ines'in birkaç araba arkasından yola çıktı. ''Adam telaşlandı birden.'' dedi Kettle. ''Ondan bir şekilde kurtulmalıyız. Mümkün mertebe rastlantı salmış gibi kurtulalım.'' dedi Ines. ''Bir önerim var mı?'' Ines yan kapıdaki bölmede bulunan bir yol haritasını çıkardı. Bir yola, bir haritaya bakmaya başladı. Yolda özellikle çok sayıda tır kamyonunun bulunduğu yoğun bir trafik vardı. ''Kamyonlardan birinin önüne geçelim, bizi göremesin.'' dedi Ines. Kettle derhal gaza bastı. Ines eliyle Kettle'in koluna yapışarak ''Sıradan bir sollamaymış gibi olsun.'' dedi. ''Sonra da sapacak mıyız?'' diye sordu Kettle. ''Evet, dua edelim de bizim ana yoldan ayrıldığımızı göremesin.'' Ketil, tamam, sen arabanın nerede olduğunu ve ne kadar yolumuzun kaldığını kontrol et. Ben de yola dikkatimi vereyim, dedi. Ve önündeki arabayı sollayıp Macaristan plakalı bir tır kamyonunun arkasına yerleşti. Peşindeki arabanın bir sonraki hamlesini bekleyerek yol alırken bir yandan dikiz aynasından arkayı gözlüyordu. Birden yeşil Opel'in yine tam arkalarına yerleştiğini gördü. Arkaya baksana, dedi Ketil. Allah kahretsin. Dikkatlerini çeken iki araba da tam arkalarındaydı şimdi. Bu kadar da olmaz, dedi Ketil. Evet, tesadüf olamaz bu. En azından o iki arabada birbirlerini takip ediyorlar. Değişen bir şey yok, dedi Ketil. Haklısın ama bizi gözetleyen göz sayısı da artmış oluyor bu arada. Sapma zamanı yaklaşıyor. 2 kilometre kaldı. Ketil artık karşıdan gelen trafiğe dikkatini vermeye başlamıştı. Gelen arabaların çoğu Bosna Hersek plakalı kamyonlardı. Nerenin plakasına sahip olurlarsa olsunlar, Ketil bu kamyonlardan biriyle kafa kafaya çarpışmak istemiyordu. Hem dikkatli olmalı hem devamlı karşıdan gelen trafiği gözlemek için sık sık karşı şeride geçmemeliydi. Böyle yaparsa peşindekiler onun sollamak üzere olduğunu fark edeceklerdi. İnes'in görüş açısı önündeki Macar kamyon yüzünden tamamen daralmıştı. Sabırsızlığını gizleyemeden 1 kilometre kaldı, dedi İnes. Son anda aniden sapacağımızı söylemiştin, dedi Ketil. İnes cevap vermedi. Hazır cevaplık yapamayacak kadar heyecanlıydı. Ana yoldan sapmalarına 0.5 kilometre kadar kalmıştı. Otoyolda olmadıkları için sıradan bir sola dönüş yapacaklardı. Ketil karşıdan gelen bir kamyonun geçmesini bekledi ve karşı şeride daldı. Şimdi bir boşluk vardı. Vitesi 4'e takıp gaz pedalına sonuna kadar basarak sollamaya başladı. İnes'in Skoda'sı hiç sorun yaratmadan hızlandı ve Ketil kamyonu sollayıp önüne yerleşti. Bihaç tabelasını gördüler. Yolun tam ortasında dönüş yapacaklar için bir şerit vardı. Ketil sola dönüş şeridine girerse peşindekiler sola sapacağını anlayacaklardı. Şeride 100 metre kala son bir durum değerlendirmesi yaptı. Karşıdan gelen kamyonu siper olarak kullanmaya karar verdi. Sola sapmasından hemen önce kamyon yanlarından geçmiş olacaktı. Ketil'in alacağı karar hem risk hem de avantaj taşıyordu. Kamyon tam yanlarından geçtikten hemen sonra sola saparlarsa peşindekiler fark edemeyeceklerdi. Risk ise o kamyonun tam arkasında başka bir arabanın bulunmasıydı. Öyle çıkarsa Ketil ve İnes'in adları kabarık trafik ölümleri listesine eklenebilirdi. Planı İnes'in de onaylamasını istiyordu. Kamyon geçince dönüyorum sola, tamam mı? İnes kısa bir süre tereddüt içinde kaldıktan sonra tamam dedi. Önündeki Macar plakalı kamyonla arasına biraz mesafe koymuştu. Ayağını gaz pedalından çekip arabayı iyice yavaşlattı. Direksiyona sıkıca yapıştı. Bu arada karşıdan gelen kamyon da Bihaç yolunu gösteren tabelanın yanından geçmişti. Bir anlık süre içinde kamyonun arkasında başka bir araba olmadığını gördü ve hızla direksiyonu sola kırdı. Mükemmel bir yay çizen Skoda savrularak sola döndü ve Bihaç yoluna girince toparlanarak yoluna devam etti. Ketil sola dönünce arkasına bakmadan yeniden gaza bastı ve araba hız kazandı. Ketil arkasına bakmıyordu ama İnes bakmıştı. Evet diye bağırdı. Geçip gittiler mi? Evet, bas gaza sen. Benim iyi bir şoför olduğumu söyleyebilirsin artık, dedi Ketil. Çok doğru, dedi İnes ve Ketil'in dizine eliyle hafifçe vurdu. Kim bilir, belki boşuna paniğe kapılmışızdır. Olabilir ama sen onu bunu boş ver.
Boş verip de ne yapayım?
Bosna'ya geldik sayılır, dedi İnes. Ketil hınzırca güldü. Son dakikalarda yaşadıkları heyecan hoşuna gitmişti. Ljubljana. Ivo Grado çalışma masasına oturmuş Dışişleri Bakanlığı koridorlarından Grankeviç ve Siliç'ten kurtulduğuna seviniyordu. Kurtulmasına kurtulmuştu ama onlarla vakit harcadığı zaman da masasındaki dosya yığını iyice kabarmıştı. Yine de bir umursamazlıkla bakıyordu Grado dosya yığınına. Michael Jensen soruşturması aklını meşgul eden en önemli konuydu. Önündeki yarım saat içinde tüm düşüncelerini toplaması gerekiyordu. Bu vakada aklında bir şimşek çakıp çakmayacağını merak ediyordu. Sanya Genel Merkezi'nde Josip Österreicher'le yaptığı toplantıdan sonra aklına iki nokta takılmıştı. Birincisi adamın saldırıya uğradığını kabul etmemesiydi. Evde ayağı kayıp düştüğünü ve kafasını masanın kenarına çarptığını söylemişti. Üstelik konuyu kendi açmıştı. Grado Josip'in yanağındaki kızarıklığı görmüş ama önemsememişti. İkincisi ise hizmetçilerinin saldırıya uğradığını söylememesiydi. Oysa karısı bu sabah olayla ilgili polise şikayette bulunmuştu. Mutlaka bu iki olay arasında bir bağlantı olmalıydı. Ya da Österreicher imajı zarar görmesin diye olayı polise yansıtmak istememişti. Helle Madsen'le konuşması gerekecekti Grado'nun. Bunların dışında Josip'le yaptığı görüşme beklendiği gibi geçmişti. Josip yanında çalışanlardan birine emrederek Michael Jensen'in kullandığı kamyonu göstertmişti. Şanslarına kamyon hala merkezdeydi. Josip ayrıca çalışanlarına polisin teknik araştırmaları sona erinceye kadar kamyonun merkezden ayrılmaması talimatını vermişti. Teknik elemanlar kamyonda çalışmalarına devam ediyorlardı. Tahmin ettiği sonuca ulaşıp ulaşmayacaklarını merakla bekliyordu Grado. Bu teknik inceleme kurallar gereği yapılan ve Grado'nun sorumluluğunda olan bir araştırmaydı. Grado'nun aklını kurcalayan bir başka dosya ise Portoroz'da ortaya çıkan Moldovyalı kadınlar dosyasıydı. Elemanı Borut dosyayı Grado'yu teslim etmişti ve dosyanın en kısa süre içinde Sova'ya gönderilmesi gerekiyordu. Ama dosya içeriğinin bir kopyasını almasını engelleyecek bir şey yoktu. Ayrıca Zdenka'nın sorgulamasından da bir şeyler çıkıp çıkmayacağını merak ediyordu. Grado'nun adamları şu anda Trebnie'de Zdenka ile konuşuyor olmalıydılar ve Borut dişe dokunur bir bilgiye ulaşırsa hemen arayıp Grado'yu bilgilendireceğine söz vermişti. Grado kendi kendine gülümsedi. Yine Sivonik ve Cattle Brandt'ın Hırvatistan'da bir yerlerde olmaları istediği gibi hareket etmesini sağlayacak zamanı kazandırıyordu. Sova ve Sil için tüm dikkatleri Cattle üzerine toplanmıştı. Sırpları takip edebilmek için Cattle Brandt hayati önem taşıyordu. Grado ise Sırpların Cattle'i bulabilmek için Trebnie'deki evi gözetim altında tuttuklarını tahmin ediyordu. Ancak Cattle Trebnie'deki eve gelirse izini bulabilir, izleyebilirlerdi. Cattle ve Ines Sırplardan kurtulmuşlarsa Sırpların başka yapabilecek bir şeyleri yoktu. Bu yüzden Grado, Mitya ve Borut'un Zdenka'nın evine sivil giyimli gitmelerini istemişti. Aynı zamanda gözlerini dört açmalarını, etrafta şüpheli birileri varsa tespit etmelerini söylemişti. Emrinde fazla adam yoktu gerçi ama öğleden sonra başka iki elemanını Trebnie'ye gönderip hafta sonu boyunca Zdenka'nın evini gözlem altında tutturacaktı. Sova'nın bunları bilmesine hiç gerek yoktu. Saatine baktı, 2:30'a gelmişti. Rutin bir telefon görüşmesi için bundan uygun bir zaman olamazdı. Cattle Brandt'ın telefon numarasını çevirdi. Bezigrad, Ljubljana. Biraz daha al dedi Barbara ve Helle'nin fincanına termostan kahve koydu. Helle teşekkür ederim dedi ve odayı incelemeye koyuldu. Barbara'nın öğrenci yurdundaki küçücük odasının duvarları film ve müzik yıldızlarının resimleriyle süslenmişti. 23 yaşındaki bir kızın hayallerini süslemesi gereken George Clooney'nin posteri kapının tam arkasına yapıştırılmıştı. Yatağa bitişik duvarda iki poster daha vardı. Biri Ljubljana sözcüğünün Almanca söylenişi Laibach'ı isim olarak alan heavy metal grubuna aitti. Onun yanında iri memeli Sırp pop yıldızı Çeça'nın posteri asılıydı. Çeça turbo folk müziği yapıyordu. Helle arada Çeça'nın parçalarını radyoda dinliyordu. Josip de Çeça'dan övgüyle bahsediyordu. Çeça Belgrad'da bir otelde mafya hesaplaşmasında vurularak öldürülen Sırp kasabı lakabıyla tanınan savaş suçlusu Arka'nın eşiydi. Çeça'yı seviyorsun anlaşılan diye sordu Helle. Müziği de dans etmek çok güzel, sen de dene dedi Barbara gülümseyerek. Ben yaşlandım artık dedi Helle. Helle böyle ortamlarda bulunmayalı, hele gecelemeyeli çok uzun zaman olmuştu. Barbara'nın odasında ikinci gecesini geçirecekti. Dün akşam Vic'teki evinden elinde biri büyük, biri küçük iki spor çantasıyla ayrıldıktan sonra gideceği en uygun yer olarak Barbara'nın odasını aklından geçirmişti. Evden çıktıktan sonra bir süre Tivoli Parkı civarında sokaklarda dolaşmış, Slovenska Caddesi'ne vardığını birdenbire fark edince girdiği hayal dünyasından uyanıvermişti. Ne yaptığını o an fark etmişti. Daha önceleri de Josip'le tartışmıştı. Ama birbirlerine vurmalarını gerektirecek kadar şiddetli olmamıştı tartışmaları hiç. Josip'in vurması bir yana, kendisi de Josip'e vurmayı hiç aklından geçirmemişti. Kocasını ilk kez bu kadar saldırgan görmüş, geçmişte sık sık Josip'e bir tokat ya da yumruk atmayı aklından geçirmiş olsa da ilk kez bu şiddette karşılık vermişti. Belki tepkisi aşırıya kaçmıştı ama kapıdan çıkar çıkmaz Josip'e karşı koyduğu için büyük bir rahatlama hissetmişti. Josip'le yaşamaya devam edip etmeyeceklerinin de o andaki karara bağlı olmadığını, süresiz bir ayrılığın daha büyük bir restleşme gerektirdiğini de biliyordu. Şimdi ise ufukta böyle bir tartışmanın bekleyip beklemediğini bilmiyordu. Josip'i seviyordu, Josip de onu seviyordu. En azından Josip'in onu sevdiğinden şüphesi yoktu. Ama ya kendisi? Sevse Michael'la öpüşür müydü? Josip böyle bir şey yapsa onu kıskanır mıydı acaba? Belki. Belki de hiç kıskanmazdı. Tüm bu düşünceler içinde bir taksi çevirip Bezigrad'a gelmişti. Şansına Barbara odasındaydı. Hakkında söylenti çıkmasına yol açmayacak kadar uzaktan bir arkadaşıydı Barbara. Helle'nin şu anda çok ihtiyaç duyduğu, birkaç gün rahatlayıp kafa dinlemek, Josip'in kendi yaktığı ateşte biraz kızarmasını beklemekti. Josip'in mesajlarını okumasından duyduğu kızgınlığı hala geçmemişti. Üstüne kendi imajını zedelememek için hizmetçileri Boyana'ya yapılanları polise şikayet etmekten kaçınmasına da anlam verememişti. Josip'in yüzeyselliğine duyduğu kızgınlıktan dolayı polise telefon açıp olanları anlatmıştı. Her şeyin kontrol edilemeyeceğini öğrenmesi zamanı gelmişti Josip'in. Bu yüzden harekete geçmişti Helle. Sınırı aşmanın bir bedeli olduğunu bir daha unutmamacasına öğrenmeliydi Josip. Aynı zamanda Helle'ye karşı iyi davranırsa mutlu olabileceklerini, Helle'nin onu sevdiğini ve ayrılmak istemediğini de kavraması gerekiyordu. Helle bu nedenlerden dolayı günlük programını olduğu gibi devam ettirmek istiyordu. Akşam üzere antrenmana gidecek, yarın büyükelçilikteki davete katılacak, pazar günü de Viborg'a karşı oynayacakları maça çıkacaktı. Josip nasılsa sürüne sürüne Helle'nin ayaklarının dibine gelip yalvaracaktı. ''Bana bir sigara verir misin? Yarın bir paket alırım içtiğim sigaralarına karşılık.'' dedi Helle. ''Artık tiryaki mi oldun?'' ''Hayır, bu son sigara olacak. Akşam üzere antrenmana gideceğim.''
''Öyle de bakalım sen. Bir kez içen hep içer.'' ''Hayır, ciddiyim. Bunu içtikten sonra keseceğim. Odan da küçük, duman altı olmasını istemem. Bu gece de burada kalacağım. Sence sakıncası yoksa tabii.''
''Elbette kalabilirsin. Ben akşam çıkacağım. Sen antrenmandan gelinceye kadar da duman dağılır.'' dedi Barbara.
''Tamam o zaman.'' dedi Helle ve gülümsedi.
Bu küçücük öğrenci odasında çekeceği güzel bir uyku iyi gelecekti. 19. ayrımın sonu. Sayfa 209.